Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alimlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Farvardin 1400, Hicri Kameri 19 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 2 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması ilişkin iddianamayı reddetmesi etrafına yapılan röportaj, semavi tilavetler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı ve enerji hatları, ekonomi ve siyaset isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Abbas Arakçı, Amerikan yaptırımlarının iptali, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için ilk adımdır açıklamasında bulundu. İran'la nükleer anlaşma görüşmeleri 6 Nisan'da Viyana'da başlıyor. Dışişleri Bakanı Zarif, İran ve Amerikalı yetkililer arasında herhangi bir görüşmeye gerek olmadığını belirtti. Pekin, İran'a yönelik Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. Ve Erdoğan'ın bazı bakanları değiştireceği belirtildi. Şimdi haberler.
İran ve 4+1 grubuna üye ülkeleri oluşturan Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP çerçevesinde kurdukları ortak komisyonun yeni tur toplantısı düzenlendi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için Amerika'nın yaptırımlarının iptalinin şart olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora başkanlığında gerçekleşen video konferans toplantısında nükleer anlaşmanın uygulanma süreci ve bu yolda var olan engeller masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Amerika'nın anlaşmaya geri dönme ihtimaliyle anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili olarak uygulanmasının nasıl sağlanabileceği ele alındı. Söz konusu toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı temsil etti. Irakçı toplantıda yaptığı konuşmada İran'ın ilkeli tutumunu anlatarak nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için Amerika'nın yaptırımlarının iptalinin ilk adım olduğunu belirtti. Irakçı yaptırımlar iptal edilip doğrulanınca İran'ın hafiflettiği yükümlülüklerine yeniden döneceği kaydetti. Irakçı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için hiçbir müzakereye ihtiyaç olmadığını, nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları geri getirdiği gibi Amerika'nın anlaşmaya dönüp yaptırımları kaldırabileceğini belirtti. Toplantıda Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin felaket ebadına işaretle bu zaman diliminin kaybedilmemesine vurgu yapıldı.
Toplantının ardından taraflar Viyana'da istişarelerin gelecek hafta sürmesini kararlaştırdılar. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başladı.
İranlı ve Avrupalı yetkililer, İran nükleer anlaşması olarak bilinen orta kapsamlı ortak eylem planını yeniden görüşmek üzere 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelineceğini duyurdu. Toplantıda Amerikalı ve İranlı yetkililerin de bulunacağı ancak iki taraf arasında doğrudan görüşmenin gerçekleşmeyeceği ifade edildi. İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında bugün gerçekleştirilen çevrim içi görüşmede Amerika'nın anlaşmaya geri dönme olasılığı ve bunun tüm taraflarca etkili bir şekilde nasıl uygulanacağı tartışıldı. 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları olarak söz konusu ülkelerin 6 Nisan tarihinde Viyana'da bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde üst düzey müzakerecilerden biri olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İran televizyonuna verdiği demeçte katılımcıların açık sözlü ve ciddi görüşmelerin ardından Salı günü Viyana'da yüz yüze görüşmeyi kabul ettiklerini söyledi. Söz konusu görüşmeyi iki Avrupalı diplomatik kaynak da doğruladı. Avrupalı bir diplomatik kaynak İran ve Amerika aynı şehirde olacak ama aynı odada olmayacak açıklamasında bulunurken Batılı bir diplomat ise görüşmelerde mekik diplomasisi yaklaşımının benimseneceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran ve Amerikalı yetkililer arasında herhangi bir görüşmeye gerek olmadığını kaydetti. Bakan Zarif bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Tahran ve nükleer anlaşmada kalan üyelerin Viyana'da yüz yüze görüşmenin gerçekleşmesini kararlaştırdıklarına işaretle nükleer anlaşma ortak komisyonunun sanal toplantısında İran, Amerika, 3 Avrupalı ülke ve Çin ile Rusya'nın gelecek hafta Salı günü Viyana'da müzakerelerin yüz yüze gerçekleşmesini kabul ettiklerini belirtti. Zarif amacın tüm yaptırımların kaldırılması ve ardından İran tarafından telafi edici önlemlerin askıya alınması haritasının tasarlanması suretiyle yaptırımların kaldırılması ve nükleer girişimlerin derhal nihayileştirilmesi olduğunu vurguladı. Wall Street Journal gazetesinin Amerika'nın Salı günü nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısına katıldığına dair ilginç iddiasıyla ilgili olarak İran ile Amerika arasında hiçbir görüşme olmayacağını ve buna gerek olmadığını kaydetti.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, uygun ortamın oluşturulması amacıyla nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için ilk adımlar konusunda mutabakat sağlanmasının öneminin altını çizdi. Bugün nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının sanal şekilde düzenlendiğini dikkat çeken Rus Büyükelçi Ulyanov, toplantıda konuların oldukça düzenli ve profesyonel şekilde ele alındığını ve devam edeceğine temasla doğru yolda olduklarının ancak önlerindeki yolda ilerlemenin kolay olmayacağının anlaşıldığını söyledi. Rus yetkili bu bağlamda yoğun çabalara ihtiyaç duyulduğunu, anlaşma taraflarının bunun için hazır olduğunu kaydetti. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 18. toplantısı bugün sanal biçimde düzenlendi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika yönetiminden İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarına son vermesini ve nükleer anlaşmaya dönmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada Pekin'in nükleer anlaşma konusunda adil bir pozisyonda durduğunu ve yapıcı rol ifa ettiğini ancak Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmek suretiyle gerilimi tırmandırdığını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı Pekin'in Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca nükleer anlaşmadan ilk çekilen ve yaptırımları geri getiren tarafın Amerika olduğu için ilk olarak Amerika'nın nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bildirmekte.
Chris Murphy ve Rokhan adlı kongre üyesi iki Amerikan temsilci eski yönetimin İran'a karşı azami baskı politikasının hezimete uğradığını işaretle Joe Biden yönetimine nükleer anlaşmaya derhal dönmesi için çağrıda bulundu. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Demokrat Senatör Chris Murphy yaptığı açıklamada Senatör Tim Kaine ile birlikte Amerikan Senatosu'nda iki taraflı bağlılık yaklaşımına kayda değer desteğin olduğunu aydınlatan bir mektubu yazmakta olduğunu kaydetti. Amerikalı senatör nükleer anlaşmadan ayrılan ilk tarafın Amerika olduğuna işaretle anlaşmaya dönmek için ilk adımı atma konusunda mülahaza gösterilmemesi gerektiğini belirtti. Amerikan Temsilciler Meclisi üyelerinden Kanada, tıkanıklığın kendini hayal kırıklığına uğrattığına işaretle gecikmenin nedenini anlamadığını, Trump iktidara geldiğinden İran'ın 102 kilogram uranyum zenginleştirirken şimdi 2.5 ton uranyum zenginleştirdiğini ileri sürerek bunun büyük bir yenilgi olduğunu vurguladı.
İran'ın Paris Büyükelçisi Bahram Kasimi, Fransa Milli Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Jean-Louis Bourlange ile görüştü. Görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kasimi, görüşmede son bölgesel gelişmeler ve Trump başkanlığı döneminde Amerika ve Avrupa ve Batı Asya dahil dünyanın diğer noktalarında yaşananlar ve de Amerika'nın tek taraflı ve uluslararası kurallara aykırı yaptırımlarının ele alındığını belirtti. Büyükelçi parlamentolar arası işbirliğinin öneminin altı çizildiğini, ayrıca COVID-19 salgınından kaynaklanan kısıtlamaların son bulması ardından taraflar arasında temasların yeniden başlamasının kararlaştırıldığını kaydetti. Büyükelçi Kasimi görüşmede ele alınan başka bir konunun da nükleer anlaşmanın şimdiki durumu ve Biden'in nükleer anlaşmaya zamanında dönmemesi ve yaptırımları iptal etmemesi ve bu bağlamda İran'ın çözümleyici tutumunun ele alındığını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte 117 vatandaşın daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirtti. Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamasında son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 11.660 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62.876'ya, vaka sayısının da 1.908.974'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.005'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 1.633.949'a ulaştığı bilgisini verdi.
Lübnan El-Ümmet Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Abdullah El-Cebri, İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumunun İslami birliğin pekiştirilmesindeki rolünü altını çizdi. Beyrut'ta Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hemid Şehriyari ile bir araya gelen Lübnan El-Ümmet Hareketi Genel Sekreteri, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu'nun mevcut sorun ve meselelere karşı birleştirici yöntem önerdiğini vurguladı. Görüşmede İslam ümmetinin ilerlemesinde bilimin önemi ve cehalet ile mücadele için bilim ve ilmin yayılması gerektiğine vurgu yapıldı. Görüşmede ayrıca Filistin'in İslam ümmetinin pusula ve Müslümanların ülkelerinin merkezi olacağı, herkesin Filistin milletinin direnişe destek ve işgal rejiminin yerleşim faaliyetlerine karşı çıkmak için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün tatile çıktı. Kulislere göre Erdoğan tatilde kabinede yapacağı değişiklik üzerinde çalışıyor. Uzun süredir kamuoyunda olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde değişiklik yapacağı beklentisi son dönemde zirveye çıktı. Siyaset kulislerinde Erdoğan'ın yakın zamanda kabinesinde bazı bakanları değiştireceği herkesin dilinde. Bir yandan ekonomik kriz derinleşirken diğer yandan olası bir erken seçim ihtimali güçlendi. Erdoğan'ın yeni sürece yeni kabineyle girerek kan tazeleyeceği belirtiliyor. Kabine değişikliği nedeniyle gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün tatile çıktı. Nerede tatil yaptığı sır gibi saklanıyor. Bugün de herhangi bir programı yok. İddiaya göre Erdoğan tatilde yeni kabinesine şekil veriyor.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısının 300'ün altına düştüğünü söyleyerek, teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamalarında şöyle konuştu. Geçen yıl 243 kişi dağdan indirildi. Bu yıl Türkiye içinden katılım 6, 5 kişi de yurt dışından katılmıştır. 40 terör örgütü elemanı ülkemize teslim olmuştur. Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk. Kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından gelen açıklamada NATO'nun doğu ve güney sınırındaki istikrarsızlığa yapılan vurgu da yer aldı. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güler bu istikrarsızlığı ortaya çıkaran kuvvetin Amerika olduğuna dikkat çekiyor. Görüşmenin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Bakan Austin ve Akar Rusya'nın yarattığı sorunlar da dahil olmak üzere NATO'nun doğu ve güney sınırlarındaki istikrarsızlığı tartıştı ifadelerine yer verildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Siyonist rejim ile normalleşmenin bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik amaçlı açılardan birçok faydası olduğunu ileri sürdü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, CNN'e yaptığı açıklamasında Riyad ile Tel Aviv arasında yakın zamanda normalleşme anlaşmasının imzalanması hakkında yaptığı değerlendirmede, normalleşme sürecinin gündemde olduğunu ancak bu anlaşmanın büyük ölçüde Filistin ile İsrail arasında barış sürecinde ilerleme kaydedilmesine bağlı olduğunu ifade etti. Bin Farhan Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan hac uçuşlarının kabul edilmesi ile ilgili olarak da Filistin ve İsrail meselelerinde bir ilerleme kaydedilmesi halinde hangi din mensubu olursa olsun İsrail vatandaşlarının Suudi Arabistan tarafından kabul edileceğini söyledi. Suudi Dışişleri Bakanı Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolünden dolayı cezalandırılmasına ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçınarak Riyad'ın Amerika yönetimiyle güçlü ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan bu ülke topraklarındaki bazı hedeflere Yemen ordusu tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini itiraf etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı dün akşam Amerikan CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada Yemen ordusunun sahip olduğu tüm füzeler ve teknolojinin İran'a ait olduğunu ve bu yardım oranının geniş çaplı olduğunu ileri sürdü. Bin Farhan ayrıca Yemen topraklarından 400'den fazla İHA Suudi Arabistan'a doğru uçurtulduğunu ve bu İHA'ların bazı hedeflere isabet ettiğini söyledi. Suudi Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında bu İHA'ların depolar ve havalimanları gibi bazı sivil hedeflere isabet ettiğini ileri sürdü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran ve Yemen topraklarında bulunan İranlı danışmanların desteği olmasaydı Husiler Suudi Arabistan'ın sivil altyapısına karşı saldırı düzenleyemezdi iddiasında bulundu.
Ve Bangladeş'in güneyinde Rohingyalı mültecilerin kaldığı kamp yakınlarında meydana gelen yangın sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor.
Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'den Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna tepki etrafında. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de insan hakları ve demokrasi hakkında yayınladığı raporu Ankara yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın insan hakları raporunu eleştirerek, raporun belirsiz ve gerçekçi yaklaşımından uzak ve temelsiz ve ön yargılı iddiaları içerdiğini belirtti. Amerika yönetimi bundan önce de defalarca Türkiye'yi insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasi ihlal etmekle suçlamıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı yeni yıllık raporunda da Ankara'yı insan haklarını ihlal etmekle suçladı. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Amerika her sene Türkiye'yi insan haklarını ihlal etmekle suçlamıştır. Türkiye gazeteci yazar Hüseyin Hayatsever, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yeni raporu hakkında şöyle diyor. Saygın batılı kuruluşlarca yayınlanan son raporlara bakıldığında siyaset ve güvenlik alanlarındaki önde gelen uzmanların Amerika Başkanı Joe Biden'i Batı Asya bölgesinde askeri varlığı güçlendirmekten kaçınmasını ve ortak ekonomik yatırım ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek gibi konulara önem vermesini istemiştir. Amerika'nın Türkiye yönelik suçlamalarının doğru olup olmadığı bir yana, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye aleyhinde insan hakları ile ilgili yayınladığı rapor, bağımsız bir ülkenin iç işlerine müdahale anlamına geliyor. Örneğin Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın raporundaki önemli meselelerden biri, Erdoğan yönetiminin 2020 yılında üniversitelere müdahalesini tırmandırmış olması hakkındadır. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından rektörlerin atanması ve bilimsel derece yerine rektörlük için adayların siyasi geçmişi ve faaliyetlerine önem verilmesi, üniversitelerin bilimsel ve siyasal bağımsızlığını tehlikeye düşürmektedir.
Söz konusu raporda Türkiye'deki önemli insan hakları ihlalleri şu şekilde sıralandı. Keyfi cinayetler, gözaltında şüpheli ölümler, zorla kaybetmeler, işkence, muhalif politikacılar ve eski milletvekilleri, avukatlar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve Amerikan misyonu çalışanları da dahil olmak üzere on binlerce kişinin terörist gruplarla bağlantılı oldukları veya barışçıl yasal konuşmalar yaptıkları gerekçesiyle keyfi olarak tutuklanması ve gözaltıların sürmesi, seçilmiş görevliler de dahil olmak üzere siyasi mahkumların varlığı, ülke dışında bulunan kişilere karşı siyasi amaçlı misillemeler, yargı bağımsızlığı hakkında önemli sorunlar, gazetecilere yönelik şiddet ve tehdit dahil olmak üzere ifade özgürlüğü, basın ve internet üzerindeki katı kısıtlamalar, medya kuruluşlarının kapatılması, gazeteciler ve diğerlerinin hükümet politikalarını veya görevlilerini eleştirdikleri gerekçesiyle haksız tutuklama veya cezai kovuşturmalara uğraması, sansür, site engelleme ve cezai hakaret yasalarının varlığı, toplama, dernek kurma ve dolaşım özgürlüklerinin ciddi şekilde kısıtlanması, azınlık üyelerine yönelik şiddet. Amerika Dışişleri Bakanlığı raporunda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırılan Gülen Hareketi ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 60 binden fazla polis ve askeri personeliyle yaklaşık 125 bin memuru görevden aldığı, yargı mensuplarının üçte birinin işini son verdiği, 90 binden fazla vatandaşı tutukladığı veya hapse atıldığı ve 1500'den fazla sivil toplum örgütünün kapatıldığı ifade yer aldı. Türkiye ve başka ülkelere yönelik bu tür suçlamalarda bulunan Amerika'da diğer ülkelerden ziyade insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlal edilmekte. Amerika aynı raporun başka bir kısmında Türkiye'yi Suriye'nin toprağının bir kısmını işgal etmek ve Şam yönetiminin egemenliğini ihlal etmekle suçluyor. Amerika, oysa Suriye halkının petrol kaynaklarını yağmalamakta ve yasa dışı olarak bu ülkede askeri güç bulundurmaktadır. Kuşkusuz Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye karşı yıllık raporu, Ankara'ya yönelik baskıyı artırmak amacıyla Washington yetkililerinin yeni çabaları çerçevesinde görülüyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya ve Venezuela ilişkilerinin gelişmesi Amerika'ya yanıt başlığı altında. Venezuela ve Rusya liderler düzeyinde Moskova-Karakas devletleri arası komisyonun kurulması ve ortak 5 teknik komisyonun oluşturması konusunda anlaşarak ikili münasebetlerin güçlendirilmesi doğrultusunda yeni adım attılar. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ile 10 yılına finans, enerji, askeriye, gıda ve sağlık alanlarında 12 işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmaların Moskova ile Karakas'ın stratejik ilişkilerinde yeni bir fasıl açtığını ve tarihi bir olay olduğunu vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı Rusya-Venezuela Komisyonu'nun kapanışında yaptığı konuşmada bu toplantının 2031 yılına kadar ortak işbirliği programının ilerletilmesi için en iyi komisyonlardan biri olduğunu kaydetti. Uluslararası arenada Venezuela'nın en önemli destekçilerinden olan Rusya, solcu Nicolas Maduro yönetimini her daim desteklemiş ve bu ülkeyi ekonomik ve askeri alanlarda çeşitli yardım ve desteklerde bulunmuştur. Son senelerde de Rusya ile Venezuela muhtelif alanlarda ikili ilişkilerini geliştirmiştir. Amerika yönetiminin Rusya ve Venezuela'ya karşı yaptırımlarının ardından Rusya ile Venezuela ilişkileri ciddi şekilde güçlenmiştir. Venezuela, Amerika'nın yaptırımları yüzünden son senelerde oldukça zor seneler geride bıraktı. Özellikle koronavirüs salgınının ardından Maduro yönetimi Moskova'dan bu ölümcül virüse karşı yardım talebinde bulundu. Rusya da Venezuela'ya Sputnik V aşısı göndererek bu ülkeye yardım etti. Maduro, Rusya'ya bu yardımdan dolayı teşekkür ederek bu ülke halkına ücretsiz olarak korona aşısı uygulaması gerektiğinin altını çizdi.
Amerika'nın uluslararası rakibi olarak Rusya, defalarca Amerika'nın Venezuela'ya karşı girişimleri ve politikalarına sanık biçimde karşı çıkmış ve bu ülkenin yasal yönetimine desteğine vurgu yapmıştır. Venezuela'nın yasal yönetimini devirmek için muhalefet ellebaşı Juan Guaido'yu destekleyen Amerikan yönetimi, Maduro yönetimine karşı türlü ekonomik araçları ve medyayı kullanmıştır. Birleşmiş Milletler Uzay Raportörü Elena Duhan, Amerika'nın Venezuela'ya karşı tek taraflı yaptırımlarını kınayarak, tek taraflı önlemlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce onaylanması kaydıyla yasal olduğunu belirtti. Venezuela ve Rusya defalarca Amerika'nın tek taraflı girişimleri ve politikalarına karşı olduklarını deklar ederek uluslararası düzende çok taraflılığa vurgu yapmıştır. Aslında Venezuela, Rusya ile Amerika'nın karşılaştığı bir alan haline gelmiştir. Washington yönetimi hala bağımsız ve sultancılık karşıtı Venezuela yönetimini devirmeye çalışmaya devam ederken, Moskova ise yasal devlet başkanı Maduro yönetimini desteklemekte ve bu ülke ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çaba sarf etmekte. Joe Biden yönetimi ilk başta Guaido'yu açık şekilde desteklemek yerine Maduro ile müzakere ve ilişki kurma peşinde olduğunu savunurken, Amerikan Dışişleri Bakanı muhalefet elebaşı ile telefonda görüşerek Washington'un yeni yönetiminin Trump yönetiminin başarısız yolunda hareket etmeye devam ettiğini ortaya koymuş oldu. Rusya ise Amerika'nın Venezuela'ya karşı hasmane politikası hakkında uyarıda bulunmayı sürdürüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataqa an tabanna baki.
Garanti terrorizmina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı. Anayasa Mahkemesi aynı gün içerisinde HDP'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetmişti sevgili dinleyicilerimiz. HDP'nin kapatma yönündeki haberlerle ilgili son yaşanan gelişmeler bu yönde sevgili dinleyiciler. Biz de bu meselenin Türkiye'nin iç meselelerinde nasıl bir olaylara ve gelişmelere yol açabilir, özellikle son sıralarda erken seçim gündeminin tartışıldığı bir sırada bunun da ne anlama gelebildiği konusunu konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Şimdi hocam, bu Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılma yönündeki kararıyla ilgili açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Fırsat verdiniz, teşekkür ediyorum. İzleyicileri, dinleyicileri de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Parti kapatmanın Türkiye'de sosyal olarak, siyasal olarak birçok yaralara sebep olduğunu, birçok sorun ve sıkıntılar meydana getirdiğini biliyoruz. Halbuki hani mevcut iktidar ve mevcut partiyle kapatılan, defalarca kapatılan bir siyasi partinin de siyasi görüşün uzantısıdır. Yani bunu da gözden uzak tutmamak lazım. Yani kapatmak veya baskı uygulamak bu herhangi siyasi görüş olursa olsun, hangi parti olursa olsun daha da güçlü ve kuvvetli olmasına sebep olur. Bu bir çözüm değildir. İkincisi, anayasanın usulden yani bu davayı reddetmesi, ben bunun yani Avrupa ve Amerika'nın baskısı sonucu gerçekleştiği kanaatindeyim. Yani ciddi bir şekilde bir perde arkası diplomasi söz konusu. Avrupalılar bu konuda ciddi bir şekilde çekincelerini dile getirdiler ve bu karardan sonra Borrell Türkiye ile ciddi bir diplomatik işbirliği içerisinde olmamız gerekir şeklinde görüş beyanında bulundu. Her halükarda HDP'de 6 milyon yani seçmen kitlesi olan ve belli talepleri olan bir siyasi partidir. Yani partilerin kapatılması veya partilere kısıtlama getirilmesi veya halkın yani oyuyla seçilen yani başkanların şu veya bu bahaneyle görevden alınmaları Türkiye'ye hiçbir fayda ve yarar sağlamaz. Herkes bunu biliyor ki yani birçok milletvekili hukuki olarak değil, siyasi olarak milletvekili değil, belediye başkanları siyasi olarak görevlerinden alınmıştır. Gergerlioğlu'na yönelik yapılan efendime söyleyeyim, girişim de siyasal bir girişimdir, hukuki bir girişim değildir. Maalesef ve maalesef son dönemlerde Türkiye'de yani hukuk büyük ölçüde siyasallaştı. Yukarıdan emirler gelir ve o emirler doğrultusunda hukuk, yani sözde hukuk işliyor ama bu makul bir şey değildir. Memleket için bunun bir faydası ve bunun bir getirisi olamaz.
Doğru.
Bu şekilde görüyoruz.
Evet.
Son anayasadaki yani son reddinde ben dışarıdan gelen yani perde arkası gizli diplomasinin baskısı neticesinde böyle bir karar alındı ve partinin kapatılmayacak görüşündeyim.
Doğru. Son günlerde de Türkiye'de erken seçimin düzenlenmesini özellikle muhalefet cenahından vurguları ve ısrarları duyuyoruz haberlerden. Sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Bu şartlarda, bu koşullarda erken seçime gitmek AK Parti için sizce bir şeyler kazandırır mı yoksa kaybettirir? Nasıl açıklıyorsunuz görüşünüzü?
Benim şahsi görüşüm yani AKP'de erken bir seçimin yapılmasına taraftar yani yapılmasını ister. Nedenine gelince çünkü hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak ciddi sorunlarla memleket karşı karşıya da ciddi çıkmazlar vardır. Komşularla ciddi sıkıntılar ve sorunlar vardır. 10-15 sene önce gündeme getirilen siyasi söylem tekrar gündeme getirildi. Komşularla en az problem, yani sıfır problem değil, en az problem. Eskiden sıfır problem diye bir söylem vardı, şimdi en az problem. Bu doğrultuda baktık, yani Mısır'a karşı çıkışlar, yapılan çıkışlar, Türkiye'nin, AKP'nin bilhassa birçok ülkeleri, idealleri var. Mısır, İhvanul Müslümin, ancak görüyoruz ki Mısır açılımı Yani nasıl ki 1960'larda Arabistan İhvan-ı Müslümini kullandı Nasır'a karşı. Yani İhvan şimdi şu neticeye vardı, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onlar da yani Türkiye tarafından bir nevi kullanılıklar kanaatinde de Suriye'de olsun veya Mısır'da olsun. Yani burada bir şey değişti mi? Diktatörlük son buldu mu? Mısır bölgesel siyasetlerinde bir değişiklik yaptı mı? Hiçbir değişiklik yapmadan hatta bazı çevrelerde Türkiye Mısır'a karşı bir adaya açtı şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunun için AKP yani bu dönemde tahmin edersem seçimlere gidilmesine taraftar. Çünkü daha fazla uzarsa durum AKP'nin daha fazla kan kaybı da oy kaybına neden olur. Ekonomik sıkıntılar büyük ölçüde, büyük borçlanma yani memleket yani borç yükü altındadır. 500 milyar dolara yakın bir borç taahhüdü vardır. Bununla birlikte bu pandemiden dolayı turizm sektörü Türkiye için can kaynağı olan bir sektör. Diğer taraftan tekstil sektörü ve birçok yani sektör büyük darbe aldı. Pandemi devam ediyor. Bu sene de turizmden haber olmayacak. Akdeniz sahillerinde milyonlarca insan işsiz kalmıştır. Ciddi bir destek de göremiyor. Bunun için bu sürecin uzanması AKP açısından daha büyük kaybı beraberinde geçti. Onun için muhalefet yani erken seçim yani bahsediyorsa da AKP'de yani bu talebe olumsuz bakmıyor. Çünkü süreç uzadıkça kendi aleyhine işliyor bu kanaatte.
Doğru. Hocam vakti ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk röportajımızda. Türkiye'nin iç gelişmelerle ilgili HDP'nin kapatılması ve erken seçim gündemiyle ilgili kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Şeyh Şaşaiden Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin altın evresi olarak anılan evresinin en büyük üstadlarından ve Mısır tarzını geliştiren kari olarak söz ediliyor. Ve Şeyh Mustafa İsmail gibi büyük karilerin de onun tarzından çok etkilendiği belirtiliyor. Buna göre bugünkü sohbetimizi Mısırlı bu büyük kariyi tanımaya ayırdık.
Kur'an-ı Kerim yüce Allah tarafından beşeriyete sunulan alemlerin en mükemmel ve eşsiz kitabıdır. Bugüne dek birçok insan ömrünü bu semavi kitapta yer alan ayetleri anlama yolunda harcamıştır. Bu arada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin meali üzerinde düşünmek, Kur'an-ı Kerim kavramlarını ve derslerini öğrenmenin ön hazırlığı niteliğinde olduğu da belirtilmelidir.
Kur'an-ı Kerim tilavetinde ayetlerin mealini özel özen gösteren ve tilavette çok başarılı ve etkili bir tarzın sahibi olan Mısırlı seçkin karilerden biri Üstad Abdülfettah Şaşai'dir. Şeyh Şaşai'den Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin altın evresi olarak anılan evresinin en büyük üstadlarından ve Mısır tarzını geliştiren kari olarak söz ediliyor ve Şeyh Mustafa İsmail gibi büyük karilerin de onun tarzından çok etkilendiği belirtiliyor. Şimdi sohbetimize devam etmeden önce Şeyh Şaşai'den güzel bir tilavete kulak verelim.
Üstad Abdülfettah Şaşai 1890 yılında Mısır'ın Menufiye yöresinin Şaşa köyünde dünyaya geldi ve 13 yaşına geldiğinde babası Mahmud İbrahim Şaşai'nin talim ve terbiyesi altında Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı olmayı başardı. Kuşkusuz Şeyh Şaşai'nin dini ve Kur'an-ı kişiliği yaşadıkları köyde büyük saygı gören ve herkesçe dindar ve faziletli biri olarak bilinen babası Mahmud İbrahim'in kişiliğinden etkilenmiştir.
Abdülfettah Şaşai daha sonra Tecvid ve Kur'an-ı İlimler El-Ahmedi müessesesinde öğrenmek üzere Tanta kentine gitti. 1916 yılına gelindiğinde Şeyh Şaşai'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinde özel dehası Tanta kentinde ve doğduğu Şaşa köyü ve çevresinde aşikar olmaya başladı. Şeyh Şaşai Tanta'da evlendi, ardından Kahire'ye gitti. Şeyh Şaşai Kahire'de ilkin bir tefşih grubu kurdu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanında dini inşaata başladı. Şeyh Şaşai'nin kurduğu inşaat grubunda Mısırlı seçkin kari ve mürşid Ali Mahmud da yer alıyordu.
Mısır halkı özellikle Şeyh Şaşai'nin kurduğu tefşih grubunun icra ettiği programı dinleyerek ona büyük ilgi duymaya başlamıştı. Ancak ne tevşih ve ne de dini inşaat Şeyh Şaşai'yi tatmin etmiyor ve gönlü Kur'an-ı Kerim'in semavi ayetlerine tilavet etme peşindeydi. Şeyh Şaşai Kur'an-ı Kerim ile iyice alışmıştı ve bu yüzden de zamanı ve çabalarının büyük bir bölümünü Kur'an-ı Kerim uğrunda harcadı.
İranlı Kur'an-ı Kerim duayenlerinden Seyyid Muhsin Musevi Beledi, Şeyh Abdülfettah Şaşai'nin tilavetin özellikleri hakkında şöyle diyor. Üstad Şaşai Mısır'ın mitolojik karilerinden biri sayılır. Şeyh Şaşai'nin sesi mükemmeldi ve en ince perdelerden en kalına kadar tüm perdeleri içeriyordu. Üstad Musevi Şeyh Şaşai'nin tilavet tarzını mana temelli bir tilavet olduğunu belirterek şöyle ekliyor. Üstad Şaşai'nin tilavet tarzı ilk bakışta sade bir tarz gibi gözükebilir. Fakat herhangi bir kari onun tarzını taklit etmek istediğinde bu tarzın ne denli komplike bir tarz olduğunu fark edebiliyor.
Üstad Musevi şöyle devam ediyor. Üstad Şaşai'nin tilavet tarzı gayet pişkindir ve bu tarzda üstadın Kur'an-ı Kerim ayetlerinin mealini göz önünde bulundurduğu açıkça ortada. Aslında bu tarz biz karilerin örnek alabileceği ve bu şekilde tilavet edebileceğimiz bir tarzdır. Zira her ne kadar ilahi ayetlerin mealine dikkat edersek bir o kadar da ayetleri ruhsuz bir şekilde ve tecvid, ses ve ifade tarzını ön plana çıkarmaktan uzaklaşırız. Dolayısıyla Üstad Şaşai'den duyduğumuz tüm tilavetler seçkin, teknik ve mana temelli tilavetlerdir.
Şeyh Abdülfettah Şaşai Kur'an-ı Kerim tilavetinde güçlü ve cazip sesi sayesinde hızla Kahire'de ün yaptı ve halk arasında seçkin bir kari olarak yerini buldu. Şeyh Şaşai tilavetlerinde kıraatin çeşitli tekniklerini icra ediyordu. Bu yüzden ona Fennanul Kur'a yani karilerin en teknik adamı lakabı verildi. İcra sanatları Şeyh Şaşai'nin tilavetlerini çok güzel ve etkili yapıyordu. Üstad Şaşai hatta ileri yaşlarında bile güçlü ve genç bir sese sahipti. Üstad kıraat işi karinin idrak gücüne dayanması gerektiğini, sadece nefesinin hacmine bağımlı olmaması gerektiğini savunuyordu.
Üstad Şahşahi'ye göre Kur'an-ı Kerim tilavetinde en önemli noktalardan biri vakfe ve başlangıç noktalarını idrak edebilmektir. Yani kari ayete nasıl başlaması ve nerede vakfe yapması gerektiğini bilmesi gerekir. Bu yüzden de Üstad Şahşahi oğlu ve aynı zamanda en yakın talebesi olan İbrahim'e sürekli bu iki nokta üzerinde çalışmasını tavsiye ediyordu. İbrahim Şahşahi ise babası Abdülfettah'ın tilavet tarzı hakkında şöyle diyor. Babam Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler parça parça anlayacakları şekilde tefsir edercesine tilavet ediyor. Bu yüzden birçok insan bu tilavetlerin sayesinde bundan önce bilmedikleri şeyleri öğrendiklerini belirtiyordu.
Abdülfettah Şahşahi'nin tilavette Mısırlı diğer büyük kari Ahmet Neda'dan çok etkilendiği belirtiliyor. Böylece maalesef sadece önünü duyduğumuz ve sesinden hiçbir örneğin günümüze dek kalmayan Ahmet Neda'nın tilavet tarzı hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Şeyh Ahmet Neda'nın tarzında iniş çıkışlardan mantıklı sir ses akımı söz konusu olduğu ve tilavetlerinde çeşitli nameleri kullandığı anlaşılıyor.
Şeyh Abdülfettah Şahşahi'den çok kıymetli tilavetler geride kalmıştır. Şeyh, bu tilavetleri Mısır'ın camilerinde ve önemli mekanlarında ve hatta bu ülkenin radyosunda icra etmiştir. Bu arada Şeyh Şahşahi'den geriye kalan bazı muhteşem tilavetleri de Irak ve Suudi Arabistan gibi bazı İslam ülkelerine yaptığı seyahatlerin sırasında icra edilen tilavetlerdir. Bu tilavetler halk tarafından görünmemiş bir ilgi ile karşılaşmıştır. Şeyh Şahşahi'nin yurt dışı ziyaretlerinden biri 1955 yılında Irak'a gerçekleşti. Şeyh Şahşahi bu ziyareti sırasında Bağdat'ın Ahmediye Camii'nde muhteşem bir tilavet icra etti. Yine ilginçtir ki tilavetin sonunda cami çıkışında izdiham yaşandı ve hatta Şeyh Şahşahi bu izdiham yüzünden yaralandı.
Şeyh Şahşahi'nin yurt dışına yaptığı önemli ziyaretlerinden biri de Suudi Arabistan'a iki kez gerçekleştiği ve Mekke ve Medine'de Kur'an-ı Kerim tilavet etmesiydi. Şeyh'in Suudi Arabistan'a ilk ziyareti 1948 yılında gerçekleşti. Bu istisna seyahatte Şeyh Şahşahi ilk Mısırlı kari olarak Kabe'yi ve İslam peygamberinin mutahhar mezarını ziyarete gelen hacıların huzurunda Mekke ve Medine'de mikrofonla Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Şeyh Şahşahi'nin bu kutsal mekanlarda icra ettiği ve çok ün yapan aynı zamanda kayda alınan tilavetlerinden biri Fetih, Hucurat, Beyyine surelerinin tilavetiydi ve hacılardan yoğun ilgi gördü. Bu ses kaydının başında ilkin hacıların ziyaretinin gürültüsü duyuluyor. Ancak ilginçtir ki Şeyh tilavete başladığında birden herkes susuyor ve Şeyh Şahşahi'nin çevresinde toplanarak sessizce ilahi ayetlerin tilavetine kulak veriyor.
Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin altın evresi olarak anılan evresinin seçkin karesi 11 Kasım 1962'de ve 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şeyh Şahşahi bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim'e hizmet ederek geride gelecek kuşaklar için de çok değerli bir miras bıraktı, bir sırada Hakk'a yürüdü.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı. Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Rohingyalı Müslümanların soykırımı karşısında uluslararası kurum ve kuruluşların tutumlarını ele alacağız.
Myanmar'da Rohingya azınlığın katliam edilmesi ve soykırıma maruz kalması siyasetiyle ilgili acı gerçek, Birleşmiş Milletler'in katliamı, soykırımı, insan hakları ihlallerini ve insanların toplu olarak yok edilmesini engelleyebilecek en önemli uluslararası organ olarak şimdiye dek bu hususta ciddi bir tepki göstermemesidir. Birleşmiş Milletler en azından bu soykırımın ve cinayetin etkilerini azaltabilirdi. Birleşmiş Milletler'in Rohingyalı Müslümanların maruz kaldığı soykırıma karşı tutumlarından ve Myanmar ordusu ve hükümetine yönelik yaklaşımından bu organın sırf sözlü bildiriler yayınlamak ve tavsiye mahiyeti taşıyan kararlar vermekle yetindiğini gösteriyor. Bu gibi girişimlerin ise Rohingya'daki Müslümanların yok edilme politikasında hiçbir etkisi olmadığı kesindir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Rohingyaların soykırımı karşısındaki pasif duruşu, her biri Myanmar'da özel çıkarlar peşinden koşan büyük siyasi güçlerin mahiyetinden kaynaklanmaktadır. Halbuki uluslararası sorumluluklara dayalı olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı, yasal görevleri ve hakları çerçevesinde insani müdahale başlığı altında Rohingya Müslümanlarının soykırımını ve yok edilmesini durdurabilir ve bu yolda ciddi engeller oluşturabilir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin Myanmar'da bu ilkeye başvurmaması aslında Myanmar ordusunun soykırım siyasetini devam ettirmesinin asıl nedenini oluşturmaktadır.
Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Myanmar alanında müdahale ilkesine başvurmamasının nedeni ve Rohingyalı Müslümanların soykırıma tabi tutulmasına karşı kesin caydırıcı siyasetini izlememesinin nedeni göz önüne alındığında bunların yanı sıra başka nedenlerinde olduğu görülmektedir. Bu nedenler arasında Birleşmiş Milletler'in yapısal olarak zafiyeti ve Güvenlik Konseyi'nin çifte standartlı duruşları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Sudan'ın Darfur meselesi veya Endonezya'daki Doğu Timur meseleleri hususlarındaki tutumları göz önünde bulundurulduğunda Myanmar'da açık ve net çifte standartlı davrandığı görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Rohingyaların soykırıma maruz kalması hususundaki pasif tutumu, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 13 Eylül 2017'de muhabirlerin protesto mahiyeti taşıyan sorunlarına cevaben yaptığı konuşmada açıkça göze çarpmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri bu basın toplantısında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ben Myanmar makamlarından Arakan'daki askeri girişimleri askıya almalarını ve şiddet olaylarına son vermelerini istiyorum. Yasal egemenliğini kollayıp ülkeden ayrılmak zorunda kalanların geri dönme hakkını tanısınlar. Açık ve nettir ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin bu türlü pasif tutumları ve Rohingyalı Müslümanlara yönelik soykırım hususunda uluslararası müdahale çağrısında bulunabilen ancak bunu yapmayan tutumların Myanmar ordusu ve hükümetinin girişimlerine engel olamayacağı kesindir.
Böyle bir ortamda Rohingya Müslümanlarının Myanmar ordusu ve hükümetince katledilmesine rağmen Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlar ve kuruluşlar ve de İnsan Hakları Konseyi'de pasif duruş sergilemiştir. Onlar sırf Myanmar ordusu ve hükümetinin cinayetleri ve işledikleri mezalim hususunda raporlar yayınlasalar da bunun ötesine geçmemiş ve ciddi bir tutum ve pratik bir adım sergilememişlerdir. Örneğin İnsan Hakları İzleme Örgütü 56 sayfalık raporunda açık bir dille Myanmar ordusunun Rohingyalı Müslümanlara karşı insanlık karşıtı cinayetler işlediğini ifade etmiş ve doğrudan kadınların ve çocukların katledildiğini itirafta bulunmuştur. Bu bağlamda Rohingyalı Müslüman kadın ve kızlara da askeri güçlerin tecavüzde bulunduğu vurgulanmıştır.
Küresel ve uluslararası kurum ve kuruluşların Rohingya'da Müslümanların soykırıma tabi tutulması hususunda pasif tutumlarının yanı sıra daha ilgi çekici noktada bu tür kurum ve kuruluşların sırf tutum belirtip hiçbir uygulamalı adım atmamaları ve sözlerinin bile uygulanmasını garanti altına almamalarıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en üst düzey kollarından biri olarak Myanmar'da 2018 yılında Rohingyalılara karşı cinayette insan hakları ihlalleri kararnamesini onayladı. Bu kararda sırf kimi failler suçlu bulundular ancak pratikte hiçbir adım atılmadı.
Birleşmiş Milletler'in Rohingyalı Müslümanların soykırımı hususunda sırf tavsiye mahiyet taşıyan kararlar ile Myanmar ordusu ve hükümetini, güvenlik güçlerini ve Budist dini radikal güçleri uyardığı sırada Myanmarlı devlet kolları bunu hiç aldırmadılar. Tam tersi Rohingyalılara karşı işledikleri cinayetler hususundaki sorumluluklarının altından kurtulmak için fırsat bile buldular. Bu süreç özellikle de Şubat 2021'de Aung San Suu Kyi'ye karşı gerçekleşen darbenin ardından daha da karmaşık bir hal aldı. Çünkü bu kez darbecilerin Rohingya Müslümanlarına karşı daha geniş çaplı cinayetler işlemesi korkusu büyümektedir.
Rohingya Müslümanlarının yurt dışına kaçması, özellikle de Bangladeş'e iltica etmeleri hususu ile ilgilenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın alt kollarından ve organlarından biri de Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mülteciler Yüksek Komiserliği olmuştur. Bu organ mülteciler ile doğrudan temasta olduğu için ve de mülteci kamplarının masraflarının bir bölümünü karşıladığı için Rohingyalı mültecilerin can acıtıcı durumu ile ilgili kesin bilgilere sahiptir. Bu bağlamda bu organ belgelere dayalı raporlar da hazırlamış ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na sunmuştur. Bu raporlar arasında Eylül 2017'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mülteciler Yüksek Komiserliği makamlarından Zeyd Raat Hüseyin raporuna değinmek mümkün. Bu raporda Rohingyalı Müslümanlara karşı şiddet tam detaylı açıklanmış ve bu cinayetler organize ve soykırım olarak değerlendirilmiştir.
36. İnsan Hakları Konseyi oturumuna da sunulan bu raporda Myanmar devlet güçlerinin organize olarak çocukları, bebekleri, kadınları, yaşlıları öldürdüğü ve onlara cinsel tecavüzde bulunduğu, katliam edildiği ve kaçanların da kurşunlara hedef olduğu ve katledildiği kesin bir dille ifade edilmiştir. Kimi köylerin tamamen ateşe verildiğine de bu raporda denilmiştir. Bu raporun sonuç bölümünde Myanmar hükümeti ve ordusunun organize cinayetlerden sorumlu olduğu ve bu cinayetlerin uluslararası mahkemelerde görüşülebileceğine de vurgu yapılmıştır.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Rusya'nın TAPI projesine yönelik yaklaşımını ve TAPI'nin güçlü ve zayıf yanlarını ele alacağız.
Bugünkü programımızda enerji ekonomisini ele alacağız. Bu çerçevede Hint alt kıtasından Orta Asya'ya ve Kafkasya'ya uzanan enerji hatlarını inceleyeceğiz. Geçen bölümde Türkmenistan doğal gazını Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a taşıyacak olan TAPI boru hattını ele aldık. Bu boru hattının limanlar üzerinden bölge dışı tüketici ülkelerin piyasalarına da götürüleceğini söyledik. TAPI projesine dahil olan 4 ülkenin de sahiplerini ve katılım nedenlerini ele aldık. Sohbetimizin devamında ise TAPI boru hattının üzerinde olmayan ülkelerin sakıncalarını ve çıkarlarını ele alacağız.
TAPI boru hattı hususunda önemli sayılan konulardan biri de Rusya'nın tutumudur. Çünkü Türkmenistan bu boru hattı sayesinde Rusya doğal gaz transit boru hatlarına bağlılıktan kurtulmayı hedeflemiş ve bu yol üzerinden Rusya'nın Orta Asya'daki doğal gaz tekelini kırmayı ummuştur. Moskova açısından TAPI projesi Amerika ve diğer batılı ülkelerin Rusya'yı Orta Asya doğal gaz aktarımındaki konumunu zayıflatmak hedefleri doğrultusundadır. TAPI projesi ise hem Türkmenistan'ın Rusya boru hatları üzerinden doğal gaz hacmini azaltacak hem de Aşkabad'ın Rusya boru hatları üzerinden enerji aktarımı maliyetlerini düşürecektir.
Mayıs 2014'te Rusya, Gazprom şirketi ve Çin Milli Petrol şirketi 400 milyar dolar değerinde 30 yıllık bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Rusya yıllık olarak 30 milyar metreküp doğalgazı Sibirya 2 boru hattı üzerinden Çin'e ihraç edecektir. Bu sözleşme Ruslar ve Çinlilerin enerji alanında koalisyon oluşturmaya çalıştıklarını da açıkça gözler önüne sermektedir. Ruslar bu koalisyona Orta Asya ülkelerini de katmak istiyorlar. Ancak TAPI projesi Amerikan aracı olarak Rusya ve Çin'in enerji koalisyonu alanında büyük bir engel sayılmaktadır. Çünkü TAPI boru hattının inşası ile Türkmenistan'ın Rusya ve Çin enerji koalisyonuna katılma ihtiyacı da ortadan kalkmış olacaktır.
Afganistan açısından TAPI projesine baktığımızda bu boru hattının Afganistan'dan geçmesinin bu ülkenin ekonomik altyapısının teknik ve tesisler yakıt temini açısından çok büyük rol oynayacağı söylenebilir. Özellikle de elektrik santrallerinin yakıtının temininde bu sürecin temel rol oynayacağı söylenebilir. Böylece TAPI projesinin bu krizde de ülkeye olumlu etki yapacağı belirtiliyor. TAPI boru hattının Afganistan'dan geçmesi bu ülkenin Pakistan, Hindistan ve Türkmenistan ile ekonomik entegrasyonuna yol açabileceği önemli bir husustur.
Böylelikle Kabil, doğal gaz transit tarifelerinden gelir elde etmenin yanı sıra bölgesel ekonomik mekanizmalara daha ciddi bir şekilde girmesinin önünü açacağını umabilir. Afganlar için bir başka umut kaynağı da Afgan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerinin yanı sıra Pakistan hükümeti ve ordusunun Taliban grubu üzerindeki istişareleri ve baskısının taf ve boru hattının güvenliğini sağlamada başarılı olması ihtimalidir. Bu müzakereler başarılı olursa ve proje uygulanırsa taf ve boru hattının en önemli olumlu sonuçları Afganistan ve Pakistan'ın önemli bir bölümünde barış ve istikrarın artması olacaktır.
Afgan hükümeti, projenin Taliban'ın Afgan hükümetinin barış görüşmelerine katılımını hızlandırmasını bekliyor. Tabii boru hattının Afganistan için faydaları üzerine bir Afgan araştırmacı Sultan Ahmet Arya, şimdiye kadar belirtilenler hususlar göz önüne alındığında bu projenin Afganistan için doğrudan ekonomik faydalarının boru hattının doğal gazının %16'sından yararlanma ve yıllık gelirler sağlanma kaynağına dönüşmesi olduğuna inanıyor. 400 milyon dolar transit geçiş ücretinin gelir kaynağına dönüşeceğini düşünüyor. Bu projenin Afganistan için diğer ekonomik faydaları arasında projenin ülke içindeki pratik çalışmaları sırasında vatandaşları için iş yaratma imkanı yer alıyor. Öte yandan bu projenin uygulanması Pakistan'ın dürüst politika ve uygulanmasını gerektirmektedir. Afganistan'da güvenlik sağlanana kadar bu projeyi uygulamak imkansızdır. Yani Pakistan bu doğal gazı kullanmak istiyorsa Taliban'ı ve Afganistan'daki diğer isyancıları desteklemeyi bırakmalıdır. Bu nedenle Pakistan'ın bu projeden yararlanmak istemesi ve katılımı da Afganistan'da güvenliği sağlayacak ve bu da Afgan hükümetinin yararlanabileceği en büyük fayda kaynağına dönüşecektir.
Pakistan'ın Tapi Boru Hattı projesinden de yüksek beklentileri var. Tapi doğalgaz boru hattının Pakistan'dan geçişi, ülkenin enerji krizinin büyük bir bölümünü ve Pakistan'daki istikrarsızlığın nedenlerinden birini önemli ölçüde sona erdirebilir. Pakistan hükümeti, Pakistan'ın kriz zoru Belirçistan bölgesine ithal edilen doğal gazı gerektiği gibi yönetebilir ve bu fakir bölgede doğal gaz naklinin mali gelirinden yararlandırılabilir. Böylece Pakistan hükümeti bölgenin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayarak ve Pakistan'ın Belirçistan bölgesinin güvenlik faktörünü de güçlendirebilecektir.
Pakistan'ın Afganistan ve Pakistan ile geleneksel olarak sorunlar yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda TAPI projesinin Pakistan için büyük önem taşıdığı söylenebilir. TAPI boru hattı Hindistan ve Pakistan arasında bulunan Pakistan-Afganistan-Duran sınırındaki anlaşmazlığın ötesinde oluşturulacak ilk ve en önemli ortak ekonomik projelerden biridir. TAPI projesi tamamlanıp uygulanırsa 3 ülke arasında ortak çıkarlar ve karlar oluşturmaya yardımcı olacaktır. Bu tür ortaklıklar uzun vadede Afganistan, Pakistan ve Hindistan arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini artıracaktır. Böylelikle TAPI projesi alt kıtada barış ve istikrara katkıda bulunacaktır.
TAPI boru hattının katılımcı ülkelere getirmesi beklenen olumlu sonuçlar hakkında çok konuştuk. Bu programın ikinci bölümünde ise TAPI projesinin zayıf yönlerine ve zorluklarına da ayırdık. Bazen olumlu sonuçlarla ilgili beklentileri belirsizlik içinde bırakmak ve bu projenin önemli olumsuz yanlarındandır. Devasa ve masraflı TAPI projesinden beklentiler büyük. TAPI'nin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı ve hedeflerinin de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belli değildir. Bu soruların cevaplarını bilmek için sohbetimizi dinlemeye devam edin.
Tahran Radyosu.
TAPI'nin zayıf yönlerinden biri ise 6 milyar ile 4 milyar dolar arasında tahmin edilen projenin yüksek finansal maliyetidir. Bölgenin coğrafi konumu ve güvenlik koşulları bu proje için finans sağlamayı zorlaştırmış ve içindeki sigorta riskinin maliyetini artırmıştır. TAPI projesinin zorlukları ile ilgili olarak öncelikle Afganistan'ın ve Pakistan'ın bazı kısımlarının güvenlik sorunları ve tehditlerinden bahsetmeliyiz. Güvenlik tehditleri arasında Taliban, El-Kaide ve IŞİD güçlerinin Afganistan'daki işçilere, tesislere ve enerji hatlarına saldırması tehdidi yer almaktadır. Bu gruplar aynı zamanda ülkenin Türkmenistan ve Pakistan ile olan ortak sınırlarını da tehlikeye atmış ve bu da şüphesiz TAPI planının gerçekleştirmesi veya önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmasının önünde ciddi bir engel sayılır.
Afganistan'daki zayıf ekonomik, transit ve teknik altyapı, TAPI boru hattının karşı karşıya olduğu bir başka önemli endişe ve zorluktur. Aslında TAPI boru hattı, Afgan güzergahından geçen uluslararası bir enerji boru hattının ilk ciddi deneyimidir. TAPI planının bir diğer zayıf yanı da Pakistan ile Afganistan arasındaki bu plan üzerindeki siyasi ihtilafların ağır gölgesidir. Kabil, İslamabad'ı Taliban ve El-Kaide gibi aşırılık yanlısı grupları ve hatta Afganistan'daki terörist grup IŞİD'i kullanmakla suçluyor. Bu itilaflar TAPI üzerindeki işbirliğini de tehdit ediyor.
Durand hattı üzerindeki geleneksel Kabil-İslamabad anlaşmazlığı ve Pakistan ve Afgan güçleri arasında birçok defa gerilimi ve sınırda askeri çatışmalar ve sınırın iki tarafında bulunan aşiretlerin belirsizliği de zorluklar listesinde yer alıyor. Pakistan ve Afganistan ile ilgili sorunlara ek olarak TAPI projesinin Pakistan içinde güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğu da söylenmelidir. Pakistan Merkezi Hükümeti ülkenin Beluchistan bölgesinde yaşayan çeşitli aşiretler üzerinde gerekli siyasi ve güvenlik kontrolünden yoksundur. İslamabad, Pakistan'ın diğer birkaç sınır bölgesinde de aynı zorlukla karşı karşıyadır. Taliban ve El-Kaide'nin Pakistan kolu şimdi aşırılık yanlısı akımlarla yakın bağları olan bu aşiretler merkezi hükümete karşı baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu çerçevede bu silahlı gruplar ekonomik faydalardan adil bir pay alırlarsa TAPI gibi enerji aktarım hatlarını güvence altına almak için Pakistan hükümetiyle birlikte çalışacaklarını da bildirmişlerdir. Bu da TAPI boru hattının uygulanmasının ekonomik maliyetlerini artıracaktır.
Pakistan'daki bir diğer TAPI kapsamındaki engeli de ülkedeki zayıf mali ve ekonomik altyapıdır. Pakistan hükümetinin bir kısmı Pakistan topraklarından geçecek olan Barış Boru Hattı gibi projelerin uygulanmasını finanse edememesi TAPI Boru Hattı inşaat sürecinde de tekrarlanabilir. Hindistan'ın TAPI Boru Hattı projesine katılımı özellikle de Keşmir meselesi nedeniyle Hindular hakkında çok olumsuz görüşlere sahip olan Taliban, El-Kaide, Sahabeler Birliği, Cengvi ordusu, Muhammed ordusu, İslam Hademilleri ordusu ve Cundullah gibi Diyobendi ve Selefi grupları da kışkırtacak. Bu açıdan bakıldığında bu aşırılık yanlısı ve terörist grupların TAPI'nin tesislerine ve aktarım hatlarına saldırması ihtimali bulunmaktadır.
Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir konusunda uzun süredir devam eden ve geleneksel anlaşmazlıklar da TAPI boru hattının uygulanmasında bir başka ciddi zorluk olarak değerlendirilebilir. 2016 yılında Keşmir'de meydana gelen ve çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan isyan, bölgenin gerginliğe ve çatışmaya ne kadar yatkın olduğunu açıkça gösteriyor. Koşullar altında Müslüman ve Hindu cami ve tapınaklara kadar uzanan misilleme hareketlerine ve iki ülkenin TAPI boru hattına dahil olmak üzere ortak ekonomik projelerin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit ve tehlike kaynağı oluşturulabilir.
Sohbetimizi toparlamak gerekirse Tapin'in onlarca yıldır Rusya'ya doğalgaz satış alanında bağımlı olan Türkmenistan için altın bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Hem yabancı yatırımı sağlayacak hem de müşterilerini çeşitlendirecektir. Dolayısıyla Rusya artık doğalgaz teslimatını iptal ederek veya erteleyerek Türkmenistan'a doğalgaz fiyatlarını da dayatamaz veya ekonomisine de baskı yapamaz. Bu proje sayesinde Türkmenistan, Batı kampına ve özellikle Amerika'ya yaklaşacaktır.
Tabii projesinin Türkmenistan'a sağladığı ekonomik faydalar inkar edilemez olsa da Ukrayna ve Gürcistan'ın deneyimi ciddi endişeler yaratmıştır. Bu ülkeler Batı ve enerji alanında işbirliği yapsalar da ya Batı ile Rusya arasındaki çatışma arenasına dönüştüler ya da iki taraf arasındaki bir uzlaşmaya kurban gittiler. Bu açıdan her iki durumda da kazanamadılar. Ancak Afganistan için TAPI planı ortak bir bölgesel ekonomi plandan daha fazla önem taşımaktadır. TAPI projesi Afganistan'ın bölge ekonomisindeki izolasyona son veriyor ve yabancı yatırımları ülkeye çekip istihdam yaratmanın ve enerji kıtlığını gidermenin yanı sıra Afganistan'a bölgesel bir statü kazandırıyor ve onu bölgesel anlaşmalara taraf olabilecek bir ülke olarak tanıtıyor. Ancak yine de bölgedeki bir planın yalnızca birkaç ülkenin çıkarlarına ve daha da önemlisi diğer ülkelerin çıkarlarının zararına olduğunda onun için öngörülen parlak gelecekten uzak olabileceği söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, Enerji Adları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.